sual. Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap hayattadır. Fakat meratibi hayat beştir. Hayatın mertebeleri beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Şimdi yani insanların hayat mertebeleri ayrı olduğu gibi nebatatın da hayat mertebeleri ayrıdır. Mesela bir yoncanın hayat mertebesiyle bir çınarın hayat mertebesi bir değildir. Ama hepsi de nebatat yani sıfatı vasfı içerisinde mütalaa edilir. Mesela bir mikrobun hayvan olmakla beraber hayat mertebesi farklı olduğu gibi bir maymunun da hayat mertebesi vardır. O da çok farklıdır. Araya da diğer hayvanları affedersiniz hayat mertebeleri olarak dizebilirsiniz. Denizde yüzen, karada gezen, semada uçan mahlukatın da hayat mertebeleri kendine aittir ve özeldir. Hepsi ayrı ayrı hususiyet taşır. Hatta üstadımıza göre cemadatın dahi kendi farkına varmasa bile bir hayat mertebesi vardır ki onlara müekkel melekler iş yaparlar. Onların tesbihatlarını arz ederler. Kendileri farkına varmasalar da hareketli olan her şeyin bir hayat mertebesi vardır. Alemde hareketsiz hiçbir şey yoktur. Hayatın birinci ve onu gösterir ilk özelliği de harekettir. Atomlardan ta insanlara kadar hayat mertebeleri çok farklıdır, çok cümüllüdür. Cenab-ı Hak Hay isminin nisbi tecelliyatını ortaya koyup onlarla fıtratın mekanizmalarını, faaliyetlerini, çalışmalarını murad ettiğinden dolayı her bir hayat mertebesinde olan mahlukat da ona ait bir vazifeyle tavzif edileceği için hayatın hakiki veçesi birse nisbi veçesi trilyonlardır. Üstad buna bir cümleyle bakar. Bir insanındır. Hakaik hakikiyesi, yediyse hakaiki nisbiyesi en az 70'tir. 700'dür, 7000'dir, gider. Hayat dediğimiz özellik, bir özellikte, bir hususiyette, bir vasıfta olsaydı, mikroplar yaratılamaz. Karıncalar olamazdı. Semada uçanlara, denizde gezenlere ihtiyaç da olmazdı. O zaman bu kadar işler ortada kalırdı. Mikrobun hayat standardında yaptığı işlerle bir tavuğun hayat standardında yaptığı işler ayrıdır. Veya diyelim normal avam bir insan hayat standardıyla ortaya koyduğu meseleler, istihdam alanları ile bir alimin, bir komutanın, bir devlet adamının, bir peygamberin aleyhisselam. Hayat mertebeleri başka alanlara, başka maksatlara matuftur. İşte Cenab-ı Hak kainatta takdir ettiği bu faaliyet ve hareketleri ve bu muratları gerçekleştirme adına onlara münasip uygun mahlukat yaratacak. Bu mahlukat da farklı özellikte ve güzellikte olacak. Hiçbiri birine de benzemeyecek. Bu da nisbi hakikatle ortaya çıkar. Nisbi hakikatlerin ortaya çıkması için zıtlara ihtiyaç vardır. Hayır şer, güzel çirkin, nefs zarar, ziya zulmet, iyilik kötülük, cennet cehennem, iman küfür vesaire. Bunlar birbirine musallat olmakla bir hakikat milyonlarca hakikat olur. Bütün öğretmenler aynı özellikte standartta olsaydı anaokuluna tayin ettiğimiz öğretmen üniversiteye tayin edemezdik. Liseler de insanlar yetişmezdi. Kapasite çap müsait olmazdı. hepsi de öğretmenlik açısından, ilim açısından akademik kariyere sahip olsaydı, siz bu profesörleri ilkokulda nasıl vazifelendirecektiniz? Adam israf olurdu, talebe de helak olurdu. Onların eğitimine, standına uygun insanları tayin etmek için farklı yetenekte, farklı özellikte, farklı eğitimde vasıflı insanlar lazımdır. Bunun da ortaya çıkması için zıtların birbirine girmesi icap edilir. Herkes aynı zekada, aynı özellikte, aynı kabiliyette olsaydı işçileri bulamazdık. Bahçelerde insanlar çalıştıramazdık. Hizmetli tayin edemezdik. Asker bulamazdık. Bakın, insanların fıtraten zeka, muhakeme neyse, yapı itibariyle farklı özellikte olmaları, içtimaiyetin dengesi korunuyor. Her alana münasip Cenab-ı Hak insan ve mahlukat yaratıyor. Bu da neyle oluyor? Nisbi hakikatle. Bu ne icap ettirir? Şerlerin ve zıtların yaratılmasını icap ettirir. Hatta hakaik-i nisbiye o kadar önemlidir ki hakaki hakikiyeden daha önemli, daha önemlidir. Bak peygamberlerde de bu standart geçerlidir aleyhisselam. Şimdi Adem aleyhisselam muhatap olduğu insanlara göre verdiği eğitim tebliğ hizmetleriyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam muhatap olduğu insanlara davayı anlatma özelliği ve standartları ayrı ayrı olacak ki her insan yetenek ve istidadına göre bir peygambere muhatap olsun. Bu da neyi icap ettirir? Peygamberler arasında da nisbi hakikatler olması lazım. Fark olacak. Hepsi peygamber vasfında eşit ama hangi ümmete hangisi nasip olacak? Burada farklılık icap edecek ki israf olmasın. O zavallı insanlar da çok yüksek peygamberlerin değil mi, tebliğinden mahrumiyete girmesinler. Bunun girmediği alan, mekan, zaman yoktur arkadaşlar. Ve bu şekilde de Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin sonsuz bir tezahüratı, sonsuz bir tecelliyatı, sonsuz bir mektubatı, sonsuz mütala alanlar oluşuyor. Avam zahire bakar, tefekkür eder. Havas batına girer, tefekkür eder. Sabaha kadar konuşsak bu bitmez. Böyle bir murad-ı ilahi var. Şimdi hayat mertebeleri de bu sebepten çok farklıdır. Cemaatattan tutun, peygamberler hayatına kadar hangi hayat ne kadar kime nasip olmuşsa bu hayat mertebeleri işte fıtratın icabı olarak serilmiş ve serpiştirilmiş. Bizim konumuz insanlardaki hayat mertebeleridir. Sual de böyledir. Hızır aleyhisselam hakkında sual su iş şüheda hayatına kadar gelecek ama bu mukaddemeleri yapalım ki şüheda hayatında uzun duracağız inşallah. Demek ki Hızır aleyhisselam hayattadır. Ta kıyamete kadar da yaşayacaktır. Ne zaman yaratıldığını kimse bilmez. Vazifesi itibariyle herkese ihtiyaç nispetinde lüzum olduğu zaman yardımda bulunur, destek verir. Yani meleklerin yaptığı işin bir başka veçesini Cenab-ı Hak bu anlamda vazifeli kıldığı kullarına yaptırır. Şehitler de bunlardan biridir. Allah indinde müeyyed min indillah dediğimiz vazifeli insanlar da hayatlarında ve mematlarında bizler gibi değillerdir. Onların ihata alanları, müessiriyet alanları bizlerden çok farklıdır. Biz buna iman ederiz. Şimdi üstadımız kademe kademe gidecek. Hızır aleyhisselam hayattadır ama hayat mertebesi bizimle aynı standartları taşımadığından dolayı bizler bizim hayat standartlarımızın olmadığı yerlerde hayatın olmadığını zannederiz. Çok yanlış yaparız. İnsanların ihat ettikleri etmediklerinden daha azdır. İnsanların bildikleri bilmediklerine göre çok nakızdır. Her insan bildiğinin alimi, bilmediklerinin cahilidir. Bize göre ateşte hayat olmaz ama ateşte yaşayan canlı var. Virüslerin bir hayatları vardır ki 500 sene bir taşın üzerinde kalsa hayati özellik göstermez. Cansız dersiniz. Bir canlının üzerinde faaliyete başlar. Bundan dolayı virüsün sebebiyet ve hastalıklarla mücadele çok zordur. Canlı mı cansız mı? İki arada bir derede. Demek ki insanlar sadece hayat standartını kendi yaşadıkları alanlarla muttasıl kabul etmeyecek. Bizim yaşayamadığımız öyle yerler vardır ki oralar bir hayat. Hayat sahibi mahluklarla doludur. Denizin içi, canlıların, insanlar orada yaşayamaz. Uzayda hayat var mı? Benim yaşamadığım yerde hayat yoktur diyemem. Meleklerin oksijene ihtiyacı yok. Cinlerin bizim gibi bu hayat standardına ihtiyaçları yok. Vefat eden, giden insanlar hiç bu standartlara ihtiyaçları yok. Ahirete her şeyi inkar mı etmemiz lazım? Kabir hayatını inkar mı etmemiz lazım? Bak rüyada da bir hayat mertebesi vardı ki o bile inkar edilmiyor. Çok zayıf bir hayattır. Şimdi konumuza devam edelim. Birinci tabakayı hayat. Gözümüzde görüp müşahede ettiğimiz, bizzat hikayemizi yaşadığımız, değil mi? Yani etrafı çevreyi de kontrol ettiğimizde bu hayatı yaşayanlara şahit olduğum bir alan vardır ki biz de onların içerisine gireriz. Bunun inkarı mümkün değildir. Bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. Uyumazsak sabahleyin kalkamaz. Yemek yemesek enerjimiz tükenir. Sohbet uzatsak göz kapaklarımız düşer. Bakın şimdi. Doğmak, ölmek, hastalıklar, kazanmak, kaybetmek, ızdırap duymak, çile çekmek bunlar bizim hayatımızın standartlarıdır. Yaşayan insan dünya hayatlarında sebeplerle iş yapar. Bu sebeplerin bize neyi vardır? Tesiri vardır. Gurur zaman bizi yıpratır, eskitir. Hadisat bizi tesiri altına alır. Aynı standartlar diğer mahlukata, hayat sahiplerine yaklaşmak yanlıştır. İkinci tabakayı hayat, Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. İlyas Aleyhisselam, 165 yıl yaşamıştır. Sonra Yahudiler isyan edince, Cenab-ı Hak onu semaya almış. Şu ölümü tattırmamış. Orada muhafaza altında. Orada olması, oranın hayat mertebelerinin buraya uymaması orada yaşamıyor anlamına gelmiyor. Bir mucizedir. Cenab-ı Hak ateşte mahluk yarattığı gibi, suda balığı yarattığı gibi orada da peygamberin ne yapabilir? Yaşatabilir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bu hayat standartından bir insan çıktı mı? Başka hayat standartına girdi mi? Sistem de değişir. Şimdi bir insan normal hayatından telakkisinden çıksa, hayalin dereceyi hayatına girse, bakın, buradan Erzurum'a uçakla 3 saatte gidiyorsa hayalen bir anda gider. Hayalen bir anda gitti mi? Hayalen gezer. Hayalen yer, karnı da doymaz. Hayalen gidiyor çünkü. Hayalin hayat mertebesi odur. Veya aklen bir insan, bak aklen, kendinin gidemediği uzaydaki mühim merkezleri, yıldızları, gezegeni aklen bilimsel açıdan gezebilir. Oradan istifade de bilgiler gelir. Ama oraya gidip yaşaması mümkün değildir. Akıl götürür, vücut gitmez. Bak iman da bir hayat mertebesidir. Öyle bir hayat mertebesidir ki, iman hayatıyla, imanın nazarıyla bakan bir insan, aklın görmediği alanlara gider. Çok akıllı insanların görüp idrak edemediği veya göremediği o alanlarda iman sahibi bir avam bir akademisinden daha ileri noktada gider, görür ve gezir, gezer, istifade eder. O duyguyu Cenab-ı Hak ona vermiştir. Burada insan iradesini kullandıktan sonra Allah öyle bir ışık, öyle bir nur, öyle bir keyfiyet kazandırır ki aklın tasarruf etmediği alanlara iman girer. Vücub alemlerini, ahiret alemlerini, melekleri ve öteleri çok rahat kabullenebilir. Demek her bir uzvun bir hayat ve bir irtibat alanı vardır ki birbirine karıştırmak doğru olmaz. Kulağın istifade ettiği sesler alemini göz idrak edip anlayamadığı gibi, burnun istifade ettiği bir sofradan el istifade edemediği gibi inkar mı edeceğiz? Her bir organın bile kendine ait bir hayat mertebesi var. Nasıl bu böyledir? İnsanların mahiyet ve keyfiyetlerine göre ehli küfrün hayat mertebesi, bak ehli Hristiyanın hayat mertebesi, ehli imanın, bir de evliyanın, asfiyanın, sahabelerin, peygamberlerin ve peygamber efendimizin aleyhissalatü hayat mertebeleri çok farklıdır. Öyle bir hayat mertebesine sahiptir ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hiçbir faninin nasip olmadığı, hiçbir peygambere nasip olmayan mana alemlerine, ötelere, yani imkan ve vücub ortasına kadar gitmiş. Şu hayat mertebesine bak. Biz dünyadan başımızı çıkarıp yaşayamayız. Atmosferi geçemeyiz, geçsek de helak oluruz. Bizim helak olduğumuz meleklerin bile yani yanlış köprü çapıda döndüğü alanlarda bir insan rahat geziyor. Oksijen yok oralarda, su da yok. Yeme içme de yok. Hem zamanda hem mekanda. Öyle geniş bir Cenab-ı Hak alanları seyredip gezdiriyor ki ve bunu da bir anda yapıyor. Biz buna iman ediyoruz. Miraç. Bu da bir tabakayı hayattır. Üstad, kalp ve ruhun dereceyi hayatına girmek diyor. İnsan bazen nefsani hayatlarda gezer. İnsan bazen nebati hayatlarda gezer. İnsan bazen hayvani mertebelerde gezer, bazen insani, bazen de imanidir. Hepimiz yiyor, içiyoruz. Orada bir nebati hayat mertebesinde gezeriz. Başka bir alandır o. His, sen, korku, endişe nokta nazarından baktık mı çıkarız, hayvanların bulunduğu hayat mertebelerinde teneffüs ederiz. Bizde o damar da var. Akıl noktayı nazarından baktım, hayvanların aleminden çıkarız, bir merhale daha ileri gideriz. Aklın gittiği, fennin gittiği yerlere insan gider. Bu da bir başka hayat mertebesidir. Bir de bu adamın imanı oldu mu, aklın gitmediği alanlara da iman gider. Bak ne kadar hayat mertebeleri var. Evet, Hızır ve İlyas Aleyhisselam hayat mertebesi ikinci tabakada olduğundan dolayı biz bir derece insani özelliklerinden tecerrüt etmişler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir, mecbur değiller. Ama bizim gibi de olabilirler. Melek hayatı gibi, semavatlı istedikleri gibi yaşayabilirler. Onlarda bu özellik Allah dostlarında da mevcuttur. Mesela 40 gün yemek yemeden yaşayan evliyalar var. Bakın Muhyiddin Arabi Hazretleri. Sebeplerin üzerine çıkmış. İtikat aleminde o kadar müstarak ki esbab ona tesir etmiyor. Etmeyince la mecüre illahu diyor. O diyebilir. Ben diyemem. Çünkü sebepler alemi onun için incelmiş. Cenab-ı Hak onu öyle bir makamda istihdam ediyor ki o sebepler ona etki ve tesir etmiyor. Bu zat o makamda Allah damada hiçbir şey yok diyebilir. Veya unutur. Bırak benim yok dememi. Ben unutsam 3 gün sonra acımdan ölürüm. Uyumasam ayağa kalkamam. Çalışmasam karnım doymaz. Öğrenmesem ilim sahibi olmam. Nasıl mevcudu illahu diyebilirim ben? Benim söylemem taklit olur. Bu da yanlıştır. Onun bir derece hayatı vardır ki benim makamıma gelmeyen kitaplarımı okumasın diyor. Benim söylediklerimi söylemesin. Benim makamıma çıkmayan. Söyleyenler yolda kalmışlar. Lafzen söylemişler. Hakikat noktasında gülünç duruma düşmüşler. Bir tanesi de o zaten şeriat kılıncıyla idam edilmiş Hallacı Mansur. Bir tane gitmiş adam arkasında. Zaten diyor. Tahrimü mütalatil kütübüne ala men leyse minna. Benim makamıma çıkmayan okumasın kitaplarımı. Yani ben gittim izimi de sildim. İz bırakmam, arkamdan gelmeyin diyor. Rahmetli 40. hocam da o halde diyor bir adam onun makamına çıksa kitaplarını niye okusun? Yani ben yalnızım diyor. Yolu kapatmışım, gelmeyin artık. Bu da bir hayat mertebesidir. Evet. Bazen istedikleri gibi bizim gibi yerler, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler. Fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Şimdi cennette inşallah iyi içeceğiz. Allah nasip ederse. Ama mecbur değiliz. Bak burada mecburuz. Standartlar çok değişecek. Burada ihtiyaç zıddından gelir. Lezzet de öyledir. Aç olan bir adam yemeği sever. Lezzeti artar, lezzet artırır. Tok olan bir adama kebap getirsen dönüp yüzüne bakmaz. Cennette de böyle olsa, bir adam cennette yese doysa, hizmetler ikramda bulunsa aman getirme usandın mı diyeceğiz. O cennete yakışmaz mı? Allah standartları değiştirecek Celle Celaluhu. Doyma yok, acıtma da yok. Zevk için yani. Cennet tam böyle işte. Bütün burada ihtiyaçlar gidince lezzetler de gider. Zevali lezzet elemdir. Bir cennette elem yok. Zevali lezzet de olmayacak. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabaka hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. İmdada yetişir insan. O makama gelmek Hızır olmuyor. Makamın yeteneklerini, kabiliyetlerini, imkanlarını kullanıyor. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki edilebilir. Onun gibidir, o değildir. Bu ikinci tabakayı hayattır. Bizim gibi olabilirler, olmaya da bilirler. Bir mecburiyetleri yoktur. Ama bizimkiler standartlara bağlıdır. Bir sebep ortadan kalksa bizim hayatımız dumura uğrayabilir. Üçüncü tabakayı hayat. Bu sıralama kaliteye göre değildir. Normal bir sıralamadır. Kalite üstad anlatacak birazdan. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır. 365 yıl yaşamış İdris Aleyhisselam. Cenab-ı Hak bunu da semaya almış. Bu da ölümü tatmak kitaplarımıza göre. Lihikmetin yaşıyorlar bunlar. Vazifeleri var. İlk yazıyı yazan İdris Aleyhisselam'dır. İlk yazıyı yazan. İlk elbise diken giyen İdris Aleyhisselam'dır. Ona 30 sayfada değil mi hocam? Suhuf inmiştir. Yani kendine dava inen, kitap inen peygamberlerden biridir. Bu da Yahudilerin zulmünden, isyanından, küfranından endişe duymuş. Cenab-ı Hak semayı almış. Kavmi de perişan olmuş. Beşeriyet levazımatından tecerrit ile. Bak İsa Aleyhisselam, bak İdris Aleyhisselam, melek gibi, melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbederler. İkisinin standartları biraz daha farklı. İsa Aleyhisselam da öldürülmek kastıyla çarmıha geriliyor ama Cenab-ı Hak onu semaya arıyor. Başka birini öldürüyorlar. İkisi de hayatta semada muhafaza altında yaşıyorlar. Ta kıyamete kadar yaşayacaklar. Bunların hayat mertebeleri iki peygamberin diğerinden farklı. İnsan gibi olmuyorlar. Melek hayatında başka vazifeyle vazifeliler. Ama diğerleri isterlerse insan hüviyetine gelirler, girerler. İsterseler semada melek hüviyetinde yaşayabilirler. adeta beden-i misali letafetinde. Yani onların Cenab-ı Hak ruhlarına latif bir kılıf, beden giydirerek öylece muhafaza ediyor. Cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Bizim de cismimiz var. Fakat o peygamberlerin cismaniyetleri bizim gibi değildir. Bu hevai böyle hayal insan anlamına gelmesin. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedeni vardır. Sahabenin dokunduğu, hürmet ettiği, yandan oturup temas ettiği bir bedeni vardır ama bedeni bizim gibi kesif değildir. Nuranidir. Nurani olması maddenin ağırlığını kaybetmesini göstermez. Maddesi vardır ama ruhun her tarafıyla görmesine engel değildir. Ruhun etrafla ilgilenmesini engellemez. Bizimki engeller. Mesela şimdi ısı camlar vardır. Hatta kurşun geçirmez camlar var. Zırhlı arabalarda kullanılır. Şöyle dört parmak kalınlığındadır. Ağırlığı var mıdır? Hacmi var mıdır? Tutunup dokunduğunuz bir kısmı var mıdır? Maddeden farkı var mı? Yok. Ama ışığı geçiriyor. Buradan bakan adam dışarıyı görür, dışarıdaki içeriği de görebilir. Daha kalın olarak düşünen bazı mermerler var. Dolmabahçe Sarayı'nda mevcut. Şu taraftan çakmağı yakıyorsunuz, mermer. Bu taraftan seyrediyorsunuz. Maddesi var ama nuraniyetine engel değil. Şeffafiyetini kaybetmemiş. Dolayısıyla yani bir vücudun nuraniyet kesbetmesi bir deri bir kemik kalıp kilosunu kaybetmesi anlamına gelmez. Manevi terbiyede evet biraz terhiz icap eder ama bu tamamen hayal insan haline gelmesi anlamına gelmiyor. 90 kilo 100 kilo ağırlığında muttaki Müslüman da vardır. Bir deri kemik kalmış ecnebi kafir gayrimüslim de vardır. Zayıflamakla doğru orantılı değildir. Ama tesir olabilir. Madde inceldikçe mana kuvvetlenir. Yok olması anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bedeni vardır ama nuranidir. Nasıl? Her taraftan geleni görür. Bak gözün de maddesi var, derinin de maddesi. Ruh burada da var, burada da var. Deri gözden daha ince. Niye burayla görmüyor da burayla görüyor? Ona bir şeffafiyet vermiş. Siz la teşbih. Bir peygamberin bu maddi bedenini göz letafetinde düşünürseniz ruhunun her tarafı görmesine hel ile münasebete geçmesine engel değildir. Evet. Dördüncü tabakayı hayat şüheda hayatıdır. Şüheda hayatı. Şüheda hayatı kitaplarımıza göre peygamberlerin hayat mertebesinden sonra gelir. Hepsinden de öncedir. Vefat eden, kabre giren ne kadar insan ve mahlukat varsa, hangi iman keyfiyetinde olursa olsun, peygamberlerden sonra kabirde lezzet alan, keyif süren, keyfiyet açısından en yüksek derece şehitlerin dereceyi hayatlarıdır. Allah Celle onlara öyle bir iltifatla bulunuyor. Nasıl Kur'an'la şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Müslüman hangi makamı mertebe doğrusu öldü mü kabre girecek. Kabre giren bir Müslüman öldüğünün farkındadır. Orada ne kadar mükemmel bir hayatta dahi bulunsa, cennet bahçesinde bile olsa, ölmenin psikolojisi lezzetleri dört dörtlük nasip etmiyor. Öldüğünü biliyor. Dünyadan geldiğini biliyor. Bir de orayı merak ediyor. Ama şehit öldüğünü bilmiyor. Ölüm sekeratını tatmıyor. Dünyadan daha vasıflı, daha mükemmel bir aleme geçtiğini zannediyor. Bizimle irtibatı devam ediyor. Biz onun öldüğünü zannediyoruz. Zannediyoruz. Bu ayetle sabit. Ölüm sekeratını tatmamış bir şehit de ne kadar günahkar olursa olsun. Kul hakkı hariç, borçları hariç öyle leziz bir hayat yaşıyor ki ölüm sekeratı onun o tadını, lezzetini bozmuyor. Evet, şüheda hayat-ı dünyeviyelerini Allah yolunda feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer. Bak, dünyadan çıktığını da düşünmüyor. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Boşuna cepheye gidip de kendini feda etmeyenler. Burada büyük lütuf, büyük bereket var. Dinde şehit olmanın öyle güzel izahları, öyle güzel neticeleri, öyle önemli, donanımlı bir hakikati var ki. Şimdi bakınız. Şehitlik makamına götüren mühim sebepler Kur'an'idir, hadisidir. Bütün kemal ve güzellikler semadan geldiler arkadaşlar. Bu milleti asırlardan beri ayakta tutan, varlığını ve istikrarını devam ettiren, cehdini, gayretini zayi ettirmeyen, en zayıf dönemlerinde bile büyük olaylar, büyük hadisatla muvaffakiyete götüren iki şeydir. Ölürsem şehidim, kalırsam gazi. Üstadımız şimdi buyuruyor. Şu devlet-i İslamiye 20-30 milyon iken bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren düşmanlar her zaman çok, her zaman bol, her zaman güçlü görünüyor. Ama Cenab-ı Hak öyle bir ruh, öyle bir anlayış, öyle bir mukavemet veriyor ki işte Çanakkale. Buyurun. Mucize üstüne mucize. Fevkalade işler. Fevkalade meseleler. Çünkü sebepler bükülliğe sukut etti mi? Rahmet alenen görünür. Deniz, gece ve balık. Veya gece, deniz ve balık. İçerisinde Yunus Aleyhisselam. Bütün dünya toplanan sebepler tadında onu oradan kimse kurtaramaz. Kimse. Üstad bir cümle kullanır. Sırra hadiyet. Nuru tevhid içinde tecelli ettiğinden dolayı o balığı tahtel bahir hükmüne getirdi. Bak sırra hadiyet. Vahidiyet sebepler tahtında tasarruftur. Zaman alır. Sebeple iş yapmak zordur. Kuvvetli bir sebep rast gelir. İş zayiata girebilir. Sırra hadiyet sebepleri atarak bizzat rahmetin müdahalesiyle esbab susar, o devreye girer. Getirir balık ağzından kenara bırakır. Bakın. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak inceltir. Sebepleri ortadan kaldırır. Müslüman, ya Rabbi senden başka medet yok, imkan yok. O yalvarma, o iltica. Bir de davayı onun üzerinde tecelli ettireceksin. Başka da bir namzet yoksa, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulduğu gibi öyle bir hareket, öyle bir rahmet devreye girer ki dünya şaşırır. 40. hocam rahmetli derdi. Rusya o zaman Erzurum'da en büyük binayı yapan Sırrı Kuşkay. Yanlış söylemiyor değil mi abi? Rusya'ya gitmiş geliyor. Adam iş adamı, müteahhit. Çok büyük iş alıyor. En yüksek binayı o zaman o yapmış. Kuşkay sitesi meşhurdur. Gelirken hemen kümbete gelmiş. Hocam kalk kalk demiş. Böyle oturmayla bu iş olmaz. Hocam da kitap şeyler telif ediyor. Hayır dedim Sırrı Bey. Ya kalk hocam demiş. Ben Rusya'dan geliyorum. Türkiye hakkında öyle projeleri, öyle planları, öyle gizli deşifre edilmemiş meseleler var ki bana bir dostum söyledi. Bittik biz. Yutar bizi bu Rusya. Böyle oturmayla olmaz. Otur dedim Sırrı Bey, otur. Bu Rusya her şeyi hesap eder. En ince hesabı yapabilir. Ama iki şeyi düşünmez. Allah'ı düşünmez, nur talebeler düşünmez. Bir şey olmayacak inşallah bize. Hesabı onları da katacaksınız. Kainat Allah'ın. Dava Allah'ın. Onun tahakkuk edecek. Müslümanlar da Allah'ın. Ben de nurumu tamamlayacağım diyor. Biz bize düşeni yapalım. Gerisini Allah yapacaktır. Yani biz bize düşeni yaptıktan sonra gerisini de ben yapacağım mantığıyla yaklaştık mı Allah'ın işine karışmak olur. Bizim görevimiz tarlaya tohum atmak. Sümbül yapamayız. O bizim tasarrufumuzda değildir. Çekirdeği dikmek, ona gücüm yeter. Çekirdeği ağaç Allah yapar. Bak gücümüz buna yetiyor. Duaya yetiyor. Yeri gelirse elimiz silahımızı elimize alıp gideriz cepheye. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karşı. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam girdiği harplere bakın. Gazvelere dikkat ediniz. Ne diyor sahabe-i kiram? Harbin şiddetlendiği anda arkasına sığınıyorduk. Düşmana sağındaki solundaki askerleri, sahabeleri aslan suretinde gösteriyor. Bir avuç kum her birinin gözüne bir avuç giriyor. Bir avuç hurmadan bir orduyu doyuruyor. Cenab-ı Hak böyledir. Yeter ki Müslüman kendine düşeni yapsın. Netice böyle olmazsa biz bize düşeni yapmıyoruz demektir. Şu dünyada herkes bir çöp getirse bir ağrı dağı olur. Ama getirmiyor çöpü. Yapmıyor. Kendine düşeni yapmayınca, o da yapmayınca ortada bir zafiyet meydana geliyor. Cenab-ı Hak sebepler tatlında da Müslümanı terbiyeden geçiyor. Sen yapacağını yap. Gücün neye yetiyorsa onu yap. Gücünden, takatın üsttekini istemiyorum senden. Takatını icabında yapmayınca Müslüman zevale gidiyor. Ama neticesi hayır olacak inşallah. Bu olaylar bizi yeyse ümitsizliğe sevk etmesin. Bunun neticesinde Cenab-ı Hak bir rahmet, bir saadet, bir lütuf, bir kerem nasip edecek. Evet. Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren şu devletin ordusundaki nuru Kur'an'dan gelen şu fikirdir. Nuru Kur'an'dan gelen. Ben ölsem şehidim, öldürsem gazi. Bakınız. Ayette Cenab-ı Hak bu iki şeyi nazara verir. Yani Müslümanlara mücadelede vatanınızı, dininizi, namusunuzu, aklınızı, malınızı, servetinizi, neyse mukaddesatınızı, beş şey feda noktasına gelindiği veya bunları muhafaza noktasına gelindiği zaman fedakarlığa gayret gösterin. İki şeyden birine talip ol. İki şeyden birine. Ya şehitliktir, ya gaziliktir. Allah'ın emridir. Bu emri ilahi kalplere, gönlere öyle sirayet ediyor ki bu millet tarih boyu cihattan vazgeçmemiştir. Din bu cihadın omuzları üzerinde bize kadar intikal etmiştir. Yine o ruh var. O ruh var. Kemal-i şevk ile aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiştir. Halid bin Velid radıyallahu anh. Ne diyor karşıdaki düşmana? Sizin hayatı ve şarabı sevdiğiniz kadar biz ölümü seviyoruz. Duramazsınız karşımızda. Evet. Şu surda, Silopi'de, Yüksekova'da mücadele eden kahramanlara bakınız. Zahire baksan zavallı, kusurlu, benim gibi günahkar insanlar. Ama o kurşunun makinenin üzerine nasıl gidiyor? O psikolojiye girdik, Cenab-ı Hak onun kalbine öyle bir güzellik, kemalat, öyle bir zevk veriyor ki. Onu hissettiriyor. Rahat gidiyor. Buradan bakınca olayı hakkıyla temaşa edemeyiz. O olayın içine, hadisenin içine girdiğimiz zaman Allah bazı mekanizmaları çalıştırıyor. Biz bunun farkında değiliz. Çocuk doğar doğmaz annenin sinesinden süt geldi. Önce niye gelmedi? Hangi yavru doğursa doğursun, hemen süt hazır. Bir mekanizma çalıştırır Allah. Çocuk öbür odada uyandım, anne buradan uyanıyor. Niye? Emecek. İhtiyacı var. Hangi kabloyla, hangi bilgiyle? Ya bir çocuğun hayatta kalmasını annesine telkinat noktasında manevi bir mekanizma hissettiren Allah, ülkesini, vatanını, milletini korumak için cepheye giden askere öyle bir keyif, öyle bir huzur, öyle bir gönül rahatlığı veriyor ki ne ev, ne çocuk, ne baba, ne ana, tek şey görüyorum. O da cihattır ve şehitliktir. Evet. Kemal-i şevk ile aşk ölümünün yüzüne gülerek istikbal etmiş, daima Avrupa'yı titretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, safi kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulu fedakarlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? O neferi o cepheye sevk etmek için Allah'ın rızası, mukaddesatın muhafazası ve şehitlik denen bir makama namzet olmadan başka hangi güç, hangi servet hayatı alacak da onu yerine koyacak? Hayatı öyle şeylere feda edelim ki ondan değerli olsun. Makam, servet, devlet, para, imkan hayattan daha değerli değildir. Bunlar için cepheye gidenler ise kimyalarını değiştirerek gidiyorlar. İlaç içerek gidiyorlar. Şuurlarını kaybettirerek gidiyorlar. Eroin kullanıyorlar. Müslümanın buna ihtiyacı yok. Allah manevi duyguyu veriyor o anda. Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir? Ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir. Başkası olamaz. Malumdur ki bazı vakit olur, bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir. Bazen olur ki bir an insan öyle bir açılır, öyle bir nimet, öyle bir bereket verir ki ömür onu kazanamaz. Hepimizde vardır. Bir şey denk gelir, bir dua denk gelir, bir imkan denk gelir, bir fırsat. Ve ehemmiyetli olur. Mesela bir dakikada şehit olan bir adam bir dakikada bir velayet kazanır. Bir şeyhin rahle-i tedrisinde 25 yıl dursa velayet mertebesini kazanır ama sonucu belli değil. Gidebilir mi? Ama şehadet makamına giren bir insan ne kadar kusurlu olursa olsun bir anda onun 25 yılda kazanamadığını kazanır da belki sonuca götüremediği bir hakikatta muttali oluyor. Velayet kazanır ve soğuğun şiddetinden incimat etmek zamanında kışın, soğukta, karda, kışta düşmanın dehşet hücumunda bir saat nöbet bir sene ibadet hükmüne geçebilir. Bak şimdi. Müthiş bir şey. Kişi cehennem ateşini söndürür diyor. Bir tanesi kusur ve günahından dolayı, hatasından dolayı ağlayan, gözyaşı döken o yaş, o göz. İki, bu şiddetli şartlar altında düşmana dimdik bakan o göz. Bu iki bakış cehennem ateşini söndürebiliyor. Söndürdüğü gibi bir de cennetin kapılarını açıyor. İşte aynen öyle de İslam'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden hem bu asrın şeriatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve şair-i İslamiye aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamanlardan beri bütün ümmet istiaze etmesi cihetinden hem o fitnelerin sabletinden müminlerin imanlarını kurtarması noktasından Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş. Bakın nasıl şehitliğin böyle bir makamı var. Kusurlu, küsurlu bile olsa velayet makamına çıkmak ve cennete mal olmak gibi manevi hayatın tahrip edildiği, imanın tezevzüle uğradığı, esasat-ı İslamiye'nin tahrip edildiği, şairin bozulduğu bir zamanda bir nur talebesi ne kadar kusurlu olursa olsun böyle bir manevi cihada girmiş mi? Sonucu da çok hayır olacak inşallah. Zamanın şiddeti bunu icap ettiriyor. Onun için üstadımız derler size bakanlar, bunlar mı hakikat kahramanları? Bu manevi terbiyeden geçmiş, tasavvufun rahle-i tedrisine geçmiş insanlar, sizin gariban hallerinize bakarlar. Memur, öğretmen, asker, polis. Ama bir Allah davası gidiyor. Bir mesleği var. Dine, imana hizmet ediyor. O zavallı halinize bakar da size ne yapar? Sizi garip karşılayabilir. Ama öyle bakmayın. Sizin değer ve kıymetiniz zamanın şiddetinden ve dehşetinden kaynaklanıyor. Şu ışık gündüz bir işe yaramaz. Gece işe yarar. Benim gibi bir zavallı insan Osmanlı döneminde nazar itibara bile alınmazdı. Ama güneş çok parlaktı, mükemmeldi. Ama şimdi mum kadar bir gücümüzle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani zamanın ilcatı, asrın dehşeti karanlığın zulmeti bizi kıymetlendiriyor. Bu da Kur'an'ın dikkatini çekiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh üç kerametle ona işaret vermiş. Beşaret vermiş. Ve Gavs-ı Azam Kuddisesir ruhu kerametkârâne ondan haber verip tercümanını tescih etmiştir. Şehit velidir. Bakın. Cihat farz-ı kifaye iken ona farz-ı ayn olmuştur. Allah Allah. Herkese cihat nedir? Farz-ı kifayedir. Bugün Türkiye'nin başında bir gayle var. Bu hepimize düşen bir görevdir. Ama herkes oraya toplayamazlar. Diğer işler atıl kalır. Yaş tutmaz, coğrafya tutmaz, meslek tutmaz. Herkese farz-ı kifaye ama vazife alana farz-ı ayındır. Cepheden kaçtığı an hain olur. Ölürse şehit. Niyeti ne olursa olsun. Yeter ki menfi bir niyet olmasın. Belki muzaaf bir farz-ı ayın hükmüne gelmiştir. Bir de yükü omuzuna almış. Farz-ı ayın olmuş. Bir de o vazife ona tereddüt ettiğinden dolayı vazgeçse dini mümin İslam zarar görecek. Millet memleket tehlikeye düşecek. Bütün manevi sıklet omuzunda. Bu davayla Allah'ın huzuruna gidiyor. O namlunun ucunda İslam'ın birliği, Müslümanların uhuvvetinin, muhabbetinin emniyeti, şairin hakkatı var. Gün bugündür. Vazife tereddüt etmiş, ona muzaaf bir farz oluyor. Hac ve zekat gibi cihatta da niyetin tasarrufu azdır. Bak hocam. Çünkü o psikolo zaten niyettir. O adımlar niyettir. Onun fikri arızalı bile olsa, acaba geldim ama yani ne olur ne biter falan tereddüt dahi olsa Cenab-ı Hak kuvvet ve kudret veriyor. O niyetin zikzaklığı adamı maneviyatını değiştirmiyor. Yeter ki aksine olmasın. Yani düşmanın niyet olmasın. İçinizde olur ama düşman namına ise harekete geçebilir. Hatta adami niyet dahi asıl noktayı nazarından niyet hükmündedir. Hocam bak. Açtı mesela. Demek zıddı niyet yakinen tebeyyün etmezse cihat şehadeti hakikiyi intac eder. Hakiki şehadeti. Bir de zahiri şehadet var. Bir adam cephede vatanı, milleti, dini, imanı, namus, haysiyeti, şerefi neyse haklı için ölürse şehittir. Bakınız. Onun dışındaki bazı ağır hastalıklar, belalar, musibetler insanlara manevi şehitlik makamını kazandırır. Bu hakiki şehitlik değildir. Kadın sancısından, baş ağrısından, kadın doğum yaparken gark, hark bunlar da şehitlik makamına götürür. Çoktur bunların emsalleri. Ama hakiki şehitlik cephede vefat etmektir. Hatta der ki uzmanlar, cephede kurşun almış ama daha sonra gelmiş, yemek yemiş, hastaneye kaldı, üzerinden bir vakitlik nöbet geçmiş. Ölse yine manevi şehit olmuyor. Hakiki şehit mertebesine girmiyor. Dünyaya geri dönmüş oluyor. Orada o iş bitecek. Hakiki şehittir. Manevi şehitliğin de makamı çoktur. Ama onun emsalinde değildir. Zira hücum tezavuf etse, tayin eder. Bir şey ne kadar sağlam ve mükemmel kendini hükmettirdi mi? Niyete lüzum yok. Şuradan bir aslan girdi. Kaçalım mı? Bırak niyeti kaç. Kaçalım denmez ya kaçacaksın. Orada niyete de lüzum yok. Çünkü onun baskısı senin böyle harekete geçirecek. Cenab-ı Hak o manevi sikleti, manevi imtihanı ahirete gitmenin, şehit olarak gitmenin keyfiyetini verdi mi? Niyet niyet gider. Niyeti kim düşünecek? Tankın üzerine dolu dizin gider o adam. İhtiyarı tazammül eden niyetin tesiri azalır. Şu günahkar millette birdenbire on binler evliya. Allah cihan harbi için diyor. On binler evliya. İnkişafı tezahür etse az bir mükafat değildir. Onlar ahirete velayet makamıyla gittiği gibi Allah milleti temizliyor. Millete de nimetler nasip ediyor. Eğer Osmanlı'nın akıbeti böyle olmasaydı, orada Anadolu doğmazdı. Bir de vefat eden, şehit olan insan, kendi tertemiz, cennetin ortasına velayet makamına gittiği halde, bir de geri kalan milletin Allah'ın rahmetiyle karşılaşmasının da temelini oluşturuyor. İki nimet birden geliyor. Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayat alemi berzahta onlara ihsan eder şu hedaya. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Biz onlardan ayrıldığımızı hissediyoruz. Onlar bunu hissetmiyor. Ehli kuburun çenden ruhları bakidir. Kabir ehli hangi makamda olursa olsun manevi mertebede. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühadanın lezzetine yetişen. Ve evliya bile olsa, şeyh bile olsa, düşünün ne kadar makam yüksek olursa olsun. Kabir ehli oldu mu? Şehitlikle değil de normal bir ölümle gitti mi? Kabirdeki lezzet şühadanın lezzetine yetişmiyor. Hemen örnek. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir. Bak şimdi temsile. Aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Niye? Uyansa gidecek bu iş. Eyvahdır. Rüya. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğer rüyada olduğunu bilmiyor. Bak şimdi. Hakiki zaten geldiğini zannediyor. Hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki envaat ve şühedanın kabir alemindeki ölüler normal önüne gidip ve şehit olanların hayat-ı berzahiyeden kabir hayatından istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayetle şühedanın bu tarzı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta seyyid-i şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu anh mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi. Sanki dünyada yaşıyormuş, hala yardıma koşuyor. O bizi acıyor. Ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat temvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Übeyd isminde bir yegenim ve talebem vardı. Bir de kendisinden örnek veriyor. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra bakın bedel ödeme de var. Cenab-ı Hak bazı canları alır, bazı canlara mühlet verir. Birbirinin yerine ikame eder. Bu giden kardeşlerimiz, Ankara'da, şurada, burada veya diğer alanlarda şehitlik makamıyla giden kardeşlerimiz veya diğer bombalama olaylarıyla kendileri temizlendiği gibi, manevi nimete mazhar olacakları gibi bir de acaba ülkeye gelecek hangi nimetlerin hangi değerlerin zeminini oluşturuyorlar? Bir de bu var. Bunları bilemiyoruz. Benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalle defnini bilmediğim halde nereye defnedildi bilmiyor. Bence bir rüyayı sadıkada sadık rüyada tahtel albi menzil suretinde kabrine girmiştim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Bak şimdi. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. Yer altında menzil buranın saraydan daha hayırlıdır. Ha? Allah yapıyor o menzili. Allah. Yani bir kümes gibi bir şey zannetmeyelim sadece. Zaten yerin altı ama ahiret alemidir. Adam cennete götürmek için nereye koyuyoruz? Yerin altına. Menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve maratla geçen hakikata bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Şuradan bir iki hadis okuyayım, dersi bitirelim inşallah. Bir şehidin ehli beytinden, yani aile ve akrabasından 70 kişiye şefaati vardır. Hadistir. Bakın şimdi nimet. Geliliyor ama 70 kişiyle kurtarıyor. Kıyamet gününde 3 sınıf şefaat edecek. Bu şefaati inkar edenler yok mu? Bundan mahrum olacaklar işte. Bundan mahrum olacaklar. Madem inkar ettin, hadi seni gelsin kurtarsın. Ya dünyada bile şefaat var ya. Hiç adam araya koyuyorsun da. Hastalık için doktora gidiyoruz. Yemek için, yani vücudu beslemek için yiyoruz. Bunlar şefaat, yardım, destek alıyoruz. Her şeye kadir, Allah her şeye kadir bir insan oturmuyor ya. Allah kadir ama Cenab-ı Hak hakim de bir iş yap kulum diyor. Ne iş yapmışsak o vesile işte. Vesile nedir? Sebep nedir? Şefaattir. Akıllı olduğum şefaattir. Akıllı bir şeyden geldi mi imandan? Nebatattan geldi mi? Vesiledir, sebeptir. İşin adı değişiyor, mahiyeti aynı. Kıyamet günü de 3 sınıf şefaat edecektir. Peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler. Makama bakın şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı sırasında şöyle buyurdu. Her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder, şehit düşerse Cenab-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanların Firdevs cenneti hazırdır. Hücum ediniz, hamle ediniz cennete girmeyin. Firdevs cenneti ise arşın altında cennetin en yüksek makamıdır. O güzel nimetlerin çıktığı menba ve kaynak Firdevs'ten gelir. Cennet tabaka tabakadır. En üstte Firdevs'tir. O da arşın altındadır. Bak oraya çıkıyor şehit. Şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahları Allah tarafından affedilir. Kul hakkı da affedildiğini söyleyen İslam alimleri vardır. Ama Cenab-ı Hak onun hayatını fedakarlık noktasında aldığı için kul hakkı bile olsa gel kulum bu şehit oldu. Ben bunu temizledim. Sen de bundan alacağın var. Helal et hakkını seni cennete koyacağım. Böyle anlaştıracağım. Kul hakkı bu demek. İlle orada çekecek anlamına değildi. Onu Cenab-ı Hak halledecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ashabına ashab arasında ayağa kalktı ve Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihat amellerin en faziletlisidir diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam kalkıp Ya Resulallah şayet Allah yolunda öldürülürsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet, şayet sen sabrederek ecrini sadece Allah'tan bekleyerek cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürülürsen günahlarına kefaret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi. Bir nevi vahye dayanıyor. Bir gün sahabelerine şöyle buyurdular. Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da bir eve götürdüler. O ev şimdiye kadar benzerini görmediğim güzellik ve kıymetteydi. Sonra o kişi bana bu eşsiz ev şehitlerin sarayıdır diye ifade ettiler. Eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı bu ağırlık şu anlamadır. Her idareci buraya girmeli anlamındadır. Hiçbir seviyeden geri kalmazdı. Bırak cihada hiçbir seviye düşman takibi. Onun da başında olurdum. Hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak. yine diriltirim, tekrar şehit olmak isterdim. Çünkü Cenab-ı Hak bana o kadar güzel bir lezzet veriyor ki. Bakın, şimdi bak bir şey daha geliyor bak hemen arkasında. Bu lezzeti de şöyle anlayalım. Buyurdular Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehitler müstesna. Niye? Cennete girerken Allah ona öyle bir lezzet, öyle bir keyif. Berzakta cennete kadar öyle bir nimet nasip ediyor ki oradan buraya gelmek istiyor. E buradan oraya gitmenin standardı şehit olmak. O nasıl bir lezzet ki? Ya Rabbi bana ondan bir daha tattır diyor. Neydi öyle? Biz burada adamın öldüğünü görüyoruz. Kurşun yemi çırpınıyor. O bize bakan beçe. Allah onun öyle muamele etmiyor. Ruhunu öyle güzel bir nimetlendiriyor ki o ondan zevk alıyor. Bir işin zahirine bakıyoruz. Batından haberimiz olmuyor. Ancak şehitler öyle değil. O mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp 10 kere şehit olmayı temenni eder ve ister.